İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Akın Hocam, Önder Hocam, Onur Hocam ve ben Önder Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah.
İnşallah.
Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden, ayrı zamandan ve evrim teorisinin geçersizliğinden bahsedeceğiz. Nasıl
İnşallah.
başlamak istersin Onur Hocam?
Yani bu mesela saydıkların çok güzel şeyler, hepsi de birbiriyle ilişkili. İnşallah ayrı zaman konuları, yani evrim
İnşallah.
teorisi, değil mi? İman hakikatleri ve ayrı zaman. Bunların üçü de böyle bir arada maşallah. Ayrı zamanın en büyük özelliği. İman hakikatlerin en dorukta olduğu, en çok söylendiği zaman inşallah ayrı zaman. Hiç bu kadar iman hakikati, değil mi? Ne neşriyat olarak yazılı basın, ne yani zaten önceki çağlarda internet, televizyon, radyo yok da. Yani yazılı kitap olarak bile bütün dünyada böyle her yerde iman hakikati var maşallah.
Kur'an mucizeleri de bu
Maşallah.
devirde.
Neden? Çünkü evet onlarla birlikte hocamızın kitapları, hocamızdan
İnşallah.
Allah razı olsun, bütün dünyada her yerde var. Yani Amerika'ya gidiyorsunuz, Harun Yahya dediğiniz zaman, aa evet diyor, kitaplarını okudum, internetten indiriyorum diyor. Afrika'nın güneyine gidiyorsunuz, Cape Town'a, orada da aynı şekilde.
Maşallah.
Endonezya'ya gidiyorsunuz, orada da aynı şekilde.
Maşallah.
Yani Japonya'ya gidiyorsunuz, Çin'e gidiyorsunuz, Rusya'ya gidiyorsunuz, Avrupa'nın en yukarısına, Finlandiya'ya, İngiltere'ye gidiyorsunuz, her yerde maşallah. Bütün dünyanın her yerinde, Avustralya'ya da gidiyorsunuz, onu söylemedik, onu da söyleyelim. Her yerde maşallah var.
Maşallah.
Demek her yerde iman hakikatleri var. Her yerde Kur'an mucizeleri var. Her yerde ahir zaman gerçeğinin, Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa gerçeğinin yazılı olduğu basın var inşallah. Her
İnşallah.
Yerde var. Dolu dolu.
Bu kadar bahsettik onu hocam.
Evet.
Dünyadan Yankılar sitesini gösterelim. İnşallah.
Dünyadan Yankılar. Bak dünya haritası orada. Bütün dünyada yankılanan hocamızın eserlerinin etkisi ve sözlerin etkisi inşallah.
Gazetelerde burada çıkmış, basında çıkmış yüzlerce haber.
Bir kere 1300'ün üzerinde ne demişti, ne oldu var zaten.
Evet.
Hocamızın söyleyip de oldu. Yani önceden söyleyip haber verdiği ve olan 1300'ü geçen haber var. Bunun yanında da en son mesela İngiltere'deki otobüslerle birlikte Allah vardır, Allah'ın varlığını ilan eden otobüslerle birlikte bütün dünyada yankılanan birçok haberi, olayı inşallah bu internet sitesinden öğrenebilir kardeşlerimiz. Tavsiye ederiz.
Şu an.
Hem bu yani hocamızın tanımak adına onun faaliyetlerini görmek, onun ilmini, onun yaklaşım tarzını tanımak adına çok güzel bir site aslında dünyadan yankılar.
Maşallah.
Çünkü bütün dünyadan bakış açısını da öğreniyorsunuz insanların. Hem hocamıza hem de İslamiyet'e, dine ve Allah'a inşallah bakış açılarını görüyorsunuz, öğreniyorsunuz. Çünkü o etkinin sebebi insanların imana, değil mi, yatkın olması. İnsanların imana duyduğu heyecanla direkt alakalı bu konu inşallah. Şimdi bilimsel olarak artık iman hakikatleri dediğimiz konu bilimsel olarak yani dünyanın her yerinde insanlar artık Allah'ın varlığına delil olan bir başka delil daha söylüyorlar. Bir başka delil daha söylüyorlar. Şimdi onlardan birisini anlatacağım bugün inşallah. Molekül olarak DNA'da hücremizin içerisine geçen bir konu bu. Bakın şimdi DNA'mız transkripsiyon faktörleri denilen RNA polimeraz, ATP enerjisi gibi faktörlerle kopyalanarak proteine çevrilen bir şifre DNA'mız. Şimdi burada metafizik bir konu var, o da şu. Transkripsiyon ünitesi dediği, gösterdiği bu DNA sarmalı, aslında burası çift sarmal DNA'mız oluyor. DNA'da neler var? Harfler var. Adenin, guanin, sitozin ve timin. Şifreler var değil mi? Moleküler şifreler var. Şimdi bu harflerin üzerinde belli bir dizilime sahip olan bölgenin adı transkripsiyon ünitesi. Yani bir gen oluyor. Bunu şimdi ayarı göstermiş. Tata kutusu var. Türkçe'ye çevirecek olursak. Bu anlatımın yani DNA'dan protein sentezlenmesi için ne oluyor? Kopya çıkıyor. Buna Türkçe anlatım deniliyor. Ekspresyon, anlatım deniliyor. Transkripsiyon. Onu RNA'ya çevriliyor ilk önce. DNA'dan RNA'ya çevriliyor. Daha sonra da RNA ne oluyor? Protein sentezinde kullanılarak proteine çevriliyor. Yani iki aşamalı bir sistem protein sentezi. Şimdi DNA'ya ilk kopya çevrilirken birçok enzim görev alıyor. Ve bu enzimler kocaman kromozomda 46 tane kromozom var insan nükleusunda. Onlardan herhangi bir tanesine gidiyor. Yani ihtiyacı olan neyse ona gidiyor herhangi bir tanesine. Bir tanesine gidiyor. O bir tanesinin üzerinde özellikle genin bulunduğu bu transkripsiyon unit diye gösterilen yerin olduğu yere doğru gidiyor. Bu yüzlerce enzim. Ve orada bir metafizik olay daha gerçekleşiyor. Bakın şimdi bu Tata Box'ı görelim ondan sonra. Burası da Enhanced Region. Bak burası da bir bölge. Şimdi bakın. Transkripsiyon ünitesinin gerisindeki iki tane yine isimleri farklı olan bölgeler gördük. Şimdi bunu aklımıza tutalım. Devam ediyoruz. Burada da farklı proteinler var. Mesela faktör 2 proteini. TF2D. TBP. Bak bunların hepsi bir şeyin kısaltması. Şimdi bu proteinin özelliği genin nerede olduğunu tespit ediyor. Ya o kromozomun içerisinde kapkaranlık yerde hücrenin içerisinde angstrom boyutunda yani milimetrenin 10 milyonda biri boyutundaki DNA iplikçiğinde genin nerede olduğunu tespit edip oraya bağlanıyor bu protein ilk olarak. Daha henüz kopyalama işlemini yapan protein ortada yok. Öncüleri geliyor. Öncüleri gelerek genin nerede olduğunu tespit ediyor. Fakat burada TATA harfleri var. Nedir bu TATA harfleri? Timin, adenin, timin, adenin. Şimdi bilim adamları diyor ki görüntü böyle kalabilirse TATA yani timin, adenin, timin. Fakat bazı genlerde diyor bu TA devam ediyor diyor. Mesela amino asitin kendi içerisinde timin, adenin, timin, adenin, timin, adenin gibi adı olan şeklinde devam eden nükleik asitler oluyor. Mesela intron da olabilir, ekson da olabilir. Çeşitli gen bölgelerin adı bunlar. Ve aynı şekilde sağa veya sola aynı harflerin dizildiğini görüyoruz diyor. İşte bu durumda diyor şu proteinin TATA yani genin tam da başlanacağı yeri bulması tamamen mucize diyor. Çünkü her yer aynı harf. Şimdi mesela bir bu masada mesela bak çiçek var değil mi? İki tane bilgisayar var. Yaratılış hattası var. Değil mi? Bardaklar var içinde dolu. Bak orada bir tane A9 tabelası var bu masanın üzerinde. Şimdi masanın üzerindeki bölgeleri ayıracak olursak deriz ki mesela burası bilgisayar bölümü değil mi? Burası mesela çiçeğin konulduğu bölüm. Burası mesela tabelanın olduğu bölüm diye ayırırız. Sonra deriz ki bak burası çiçeğin konulduğu bölüm nereden belli? Çünkü üzerine çiçek var. Fakat masanın her yerinde çiçek olursa neresi çiçek bölümü diye insan ne yapar? Şaşırır değil mi? Ya her yer çiçek olursa çiçeğin yeri neresi der? Bilemez. Şimdi gen de böyle. Her biri birbirine benzeyen bazı yerlerde de aynı nükleik asitlerin dizili olduğu bölgeler var, bölümler var. Şimdi her yer aynıysa, aynı harflerden oluşuyorsa gen tam olarak nerede başlıyor, nereden bilecek mRNA, RNA polimeraz? Bilemez. Yani bu zahiren mümkün değil. Çünkü her yer aynı harf. Dolayısıyla buradaki akıl sadece nükleik asitin adına bağlı bir akıl değil. Yani o ekranda gördüğümüz TATA bir belirteç doğru ama her yer TATA olduğu zaman ne olacak? Burada metafizik bir durum var. Bunu bilim adamları açıklayamıyor. Burada özellikle önden gelen proteinlerin, genlerin, enzimlerin özel bir sinyal sistemiyle buradaki genin başladığı yeri bulduğunu tahmin ediyorlar. Devamında bir problem daha var. O ekranı tekrar gösterebilirsek. Şimdi bu ilk önceki bu TF2D isimli faktör proteini bağlandıktan sonra yeri belli olmuş oldu genin. Diğer A bu sefer ve B faktör proteinleri tekrar geliyor. Bu faktörlerin hepsi olmazsa olmaz. Yani bir arabanın bir cıvatası gibi böyle çok önemli yerdeki ayrı ayrı proteinler sırayla bağlanıyor. Ve en son RNA polimeraz dediğimiz kopyalama yapacak enzim gelip bağlanıyor bak. En son o geliyor. En son o geliyor çünkü yer belli. Daha sonra RNA polimeraza da gerekli aktive edici koenzimler gelip bağlandıktan sonra sadece şu kalıyor geriye. Enerji. Yani elektrik enerjisi gibi diyelim. Yani düğmeye basmak kalıyor geriye. Düğmeye basıldıktan sonra bakın RNA polimeraz ne yapacak? Bakın ATP geliyor. ATP demek enerji demek. Ve kopyalama işlemi başladı. Çok güzel. Şimdi ne tarafa doğru gidiyor RNA polimeraz? Soldan sağa doğru. Buna 3 üssü 5 üssü ucu diyorlar. RNA polimerazın yönü olarak. Yani burada bir yön var. Burada bir DNA iplikçiği var. Yani çok çok büyük binlerce kilometre gibi geliyor insana kıyasla. Bu RNA polimerazı insan gibi düşünsek DNA binlerce kilometrelik ve ucu bucağı görünmeyen her biri birbirine intizamla sarılmış dev bir kromozomun içerisindeki bir yapı. Dolayısıyla başlangıcı neresi, sonu neresi? Sadece bir yerine bakarak görmek mümkün değil. Yani mesela 1000 metrelik bir ip düşünün, birbirine böyle sarılmış. Size ipin sadece bir parmak kadar olan bir yeri gösteriliyor. Tamam mı? Sana deseler ki bu ipin başı neresi, sonu neresi? Nereden bileceksin? Bak, binlerce metre uzunluğunda bir ip var, yumak halinde. Ama intizamla sarılmış. Bir başlangıcı var, bir de sonu var bu ipin. Ama sarıldığı için sen göremiyorsun. Sana da binlerce metrelik ipin sadece 10 santimlik bölgesini gösteriyorlar. Diyorlar ki mesela, Sayın Önder Hocam, bunun başlangıcı neresi? Başlangıcı yönü, sonuç yönü neresi? Deseler.
Atarsın.
Söyleyebilir misiniz? Evet, sadece yani bir bilgiye dayanmaksızın sadece söyleyebilirsin. Evet. Bakar bakmaz anlayamazsın. Şimdi ikinci metafizik durum da burada var. Yönünü nereden bileceksin? Bilim adamları, bakın şimdi bir fotoğraf göstereceğiz. Şöyle yapalım. Evet, burada da DNA'nın bir tane iplikçini görüyorsunuz. Bu iplikçide DNA'nın başlangıç ve bitiş ucu. Bakın, begin ve end diyor. Begin ve end. Burası 300 ucu, burası 500 ucu. Bu da DNA, şu ortadaki kalın iplikçik. Çevresindeki bütün bu siyah hımsı görülen bütün noktaların hepsi de RNA polimeraz enzimi. Şurada az önce gördüğümüz yeşil kopyalamayı yapan enzim. Ve bunların hepsi, ama hepsi istisnasız, DNA'nın bir yerinden tutmuşlar. Bakın, burası DNA'nın bir tane yeri. Burada bir tane gen var. İyice büyütelim mesela. Evet. Mesela şu bölgede bir gen var. Bu bölgeyi kopyalayan RNA polimeraz buradan başlıyor kopyalamayı, sola doğru gidiyor. Onun yanındaki RNA polimeraz yine buradan başlıyor kopyalamayı, sola doğru gidiyor. Hepsi sağdan sola doğru. Yani 300 ucundan 500 ucuna doğru yönünü biliyorlar. Bunu da kabaca bilim adamları diyorlar ki, RNA polimeraz işleminde etkin olan şuradaki faktör proteinler. Hani renk renk gördük. Burada normalde en az 100 tane protein var ilk kopyalama işleminde. Burada şematize ederken, animasyon yaparken az bir şey kullanmışlar. Önden giden çeşitli proteinler var, faktör proteinler. Onlar da yönü belirlemekte etkin diyorlar. Ama tam olarak yönü belirlerken hangi mekanizma kullanılmış, o da tam belli değil. Maşallah. Şimdi DNA'nın içi tam bir hazine. Çok geniş bir bilgi deryası var orada. Ama oradan, yani mesela çok büyük bir kütüphane düşün. İçine milyonlarca kitap var. Ansiklopedi var. Onun içerisinden hangi fasikülün senin ihtiyacın olduğunu ve hangi fasikülün hangi sayfası senin ihtiyacın olduğunu ve o bilginin neresinden itibaren kopyalamaya başlayıp neresinde kopyalamayı bitireceğinin bilgisi ve bunu hatasız şekilde yapabilmek de çok çok ayrı bir mucize maşallah. Biz burada molekül olarak sadece Rabbimizin tecellisini görüyoruz. Yani bilim adamları bakın anlatıyorlar, yani bu diyorlar normalde imkansız ve çok çok büyük bir problem diyorlar. Yönünün belli olması nasıl olacak diyorlar. Çünkü aynı enzim ters yönde de kopyalama yapabilir. Bu bir engel teşkil etmiyor. Ters yönde de çok kolay kopyalama yapabilir. Çünkü aynı harfler var orada da. Harflere bakarak yönünü bildiremiyor, belirleyemiyor. Önden giden faktör proteinler yönünü belirleyebiliyor. Eğer bir tane olmasa, bu yaklaşık 50 bin tane parçadan oluşan bir araba düşündüğünüzde, çok hayati bir bölgedeki bir tane vidanın eksik olması bile arabanın nasıl gitmemesine yol açıyorsa, insan vücudunda ve sair birçok canlılarda sadece bir enzimin, yönünü belirleyici enzimlerin olmaması bile o hayatın devam etmemesine yol açıyor. Çünkü çok çok hassas ve üzerinde yani dikkatle düşünmesi gereken bir konu maşallah.
İman hakikatleri çok çok önemli. Yani insanın iman etmesine vesile oluyor ve de gaflet içerisinden çıkmasına da vesile oluyor. Çünkü bazen duyuyoruz işte iman hakikatlerini niye bu kadar anlatıyorsunuz? İşte bize onu anlatacağınıza hangi gün, işte hangi gecesinde, hangi vaktinde, işte neyi kaç defa okursak ne olur onu anlatsanız daha iyi olur gibi mesela yazılar gelebiliyor. Yani biz onu Allah'ın izniyle biz onu yapmayacağız. Çünkü Allah ayette, şeytan Allah'a sığınır mı? Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler diyor Allah. Yani göklerin ve yerin yaratılışı, göklerde ve yerde yaratılmış her şey hakkında düşünürler. Ve derler ki Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın, sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru. Âl-i İmrân suresi 191. ayette. Allah gece gündüz sürekli her gün, yani düşünmemizi, Allah'ın yaratışındaki sanatı düşünmemizi, araştırmamızı bize emrediyor. Dolayısıyla bizim bunu yapmamız gerekiyor. Yani biz zaten Allah'a inanıyoruz, dolayısıyla bizim buna ihtiyacımız yok cümlesi çıkıyorsa insanın ağzından, yani gaflette olma tehlikesi var. Çok yüksek hatta bu tehlike. Allah en doğrusunu bilir. Yani öyle bir mantık olmaz hiçbir zaman. Çünkü Allah sürekli tekrarlayın diyorsa, demek ki kesin bilgiyle iman etmek için bunun olması gerekiyor. Yani biz zaten Allah'a inanıyoruz, bize işte bunlar değil de başka bunlar anlatın gibi bir mantık olmaz. Orada bir gaflet tehlikesi olması çok yüksek. Dolayısıyla hocamız bunu zaten her gün anlatıyor. Yani gizli dinsiz oluyor, farkında olmuyor. Yani hocamız dün akşam da çok detaylı bir şekilde anlattı. Ondan önceki akşam da bayağı detaylı bir şekilde anlattı inşallah. İman hareketleri çok önemli. Mesela tohumlarla ilgili bir şey göstereyim ben de.
Mesela iman hakikatlerinden şöyle bir şey var. Evet. Az önce DNA'da geçen şey mesela, yani Kur'an'da da bildiriliyor. Bu insanların, evet, 1400 yıl sonra bilimin gelişmesiyle Kur'an'a da ispat demeyelim de, yani Kur'an yani insanların imanını daha çok
sağlıyor. Çünkü Kur'an'da geçen bir şey, bir kısım insanlar diyor ki Kur'an haşa Allah'ın kitabı değildir, yazdığı kitap değildir diye. Ama Allah bunu bilimin gelişmesiyle onlara da gösteriyor. Çünkü 1400 yıl önce kimse DNA'nın ne olduğunu bilmiyordu. Sadece Kur'an-ı Kerim'de geçiyordu ama bilinmiyordu, yani bilmeyen olarak. Şu an bilmeyen olarak açıklıyoruz ve gösteriyoruz. Bilinen bir durum olduğu için daha fazla imana vesile oluyor insanlara inşallah.
İman hakikati anlatmak, hani ya da iman hakikati dinlemek, insanın aksine zihnini, aklını daha çok açan bir şey. Çünkü evet, biz mesela, biz bile anlatırken bazen ilk kez gördüğümüz iman hakikatleri oluyor. İlk kez anlattığımız iman hakikatleri oluyor. Hani okuyup öğrendiğimiz. Onları gördüğümüz zaman Allah'a daha çok şükrediyoruz ve Allah'a daha çok bağlanıyoruz. Daha çok Allah'ın gücünü, kudretini anlayabiliyoruz. Çünkü bazı canlılardaki öyle özellikler var ki belki bir insan mesela hayatı boyunca bu özelliği hiçbir zaman bilemeyecek. Ama bu iman hakikati olarak anlatılması hem bu canlı tanıma özelliği katıyor insana, evet, hem de Allah'ın gücü ve kudretini küçücük canlıdan, yani gözle görünmeyen canlıdan devasal büyüklükteki canlılara kadar bütün canlılardaki özellikleri iman hakikati olarak anlatıyoruz. Çünkü Allah'ın yarattığından dolayı. Bunları bu kadar detaylı olarak görmek de bizim Allah'a olan gücünü, kudretini, Allah'a olan inancımızı arttırıyor. Çünkü bu kadar küçüklükten bu kadar büyüklüğe kadar her şeyde Allah'ın kontrolünün, evet, olduğunu görüyoruz.
Biz de gördüğümüz zaman maşallah da, Allah ne güzel yaratmış diyoruz inşallah.
Allah'ın kudretini gösteriyor bize. Yani o yüzden iman hakikatleri bizim baktığımız zaman Allah'a karşı bir ibadetimiz aslında. Çünkü Allah'ın yaratma gücünü sürekli olarak tekrarlıyoruz ve Allah'ın yaratış gücünden sürekli bahsediyoruz. Ve Allah'ın üstün yaratma sanatından bahsediyoruz. O yüzden bu da bir nevi ibadettir zaten baktığın zaman. Çünkü Allah'ı sürekli anıyoruz. Allah'tan sürekli bahsediyoruz. Ve Allah'ın yarattıklarına çok güzel gözle bakıyoruz. Allah'ın yarattığına dair. O yüzden iman hakikatleri çok güzel. Devam edelim inşallah iman hakikatleri.
Allah'ı anmaksa en büyüktür diyor Allah ayette inşallah. Bir de Önder'cim onu söylemen de çok iyi oldu. Kur'an mucizeleri oluyor mesela. Kur'an, evet, bir kısım, yani dindar olduğunu söyleyen kişilerden bahsediyorum. Hani Kur'an mucizelerine ne gerek var diyor anlatmaya. Biz zaten Kur'an'a inanıyoruz diyor. Fakat hocamız burada defalarca ayet söylüyor. Ayete kanaati gelmiyor. Yani mesela ehli kitapla ilgili ayetleri, onlarca ayet var ehli kitapla görüşülmesi ve onlarla işte samimi muhabbet içerisinde olunması ile ilgili ayetler var. Diyor ki Kur'an mucizelerine ihtiyacımız yok diyor. Biz zaten Kur'an'a iman ediyoruz diyor. O kadar ayet söylüyoruz defalarca, günlerce anlatıyor hocamız. Halen daha o ayetlere iman edemediklerini görüyoruz. Birçok ayete iman edemediklerini görüyoruz. O mesela bazı ayetleri örtbas etmeye çalıştıklarına şahit oluyoruz. Bazı ayetlerden haşa kendi akılsızlıkları nedeniyle utandıklarını görüyoruz. Sonra da diyorlar ki biz zaten Kur'an'a iman ediyoruz diyorlar. Kur'an okumaya kalktığında yok Kur'an okumayız diyorlar. İman ediyoruz ama biz okumayız diyorlar kesinlikle Kur'an. Biz çünkü anlayamayız diyorlar. Yani böyle garip bir din anlayışı çıkarmış. Bir kısım çok
az. O da işte bir kısım insanlar işte sen okursan ne anlarsından çıkan bir şey dediğiniz şeydi Akın Hocam. Çünkü insanlara diyorlar ki bazı hoca gibi gözükenler diyor ki sen okursan nasıl anlarsın? Ben anlatıyorum ya sana işte okumana gerek yok gibi dedikleri için ama insanlara açık ve net demiş Allah Kur'an'ı. Evet. Her insan açtığı zaman çok net şekilde anlayabileceği düzeyde. Yani bir okul okumasıyla farklı değil. Yani lise mezunu bir adam da, üniversite mezunu da, ilkokul mezunu adam da açıp okuduğu zaman aynı şekilde anlayabilecek düzeyde bir yazı şekli.
Allah açık ve nettir diyor. Bunlar işte bazı bir kısım o din adamı diye sayanlar kendilerini dinde yobazlığı öne sürüp ve değişiklikler kafalarına göre hani haşa Kur'an'da değişiklikler yaptıkları için başkalarının okumasını istemiyorlar. Bu yüzden dolayı böyle bir şey öne evet. sürüyorlar. İnsanlara hani siz okumayın anlamazsınız ya da bir sürü kural koyuyor okunması için. Oysa Allah insanlara kolaylık olsun diye dini gönderdiğini söylüyor ve Kur'an'ın çok açık ve net olduğunu söylüyor. Yani insanların böyle kafasının karışabileceği ya da insanların okuyup anlayamayacağı bir şey değil. Kur'an çok net, açık. Yani hükümleri de çok net. Kur'an'ın ayetleri de çok net. Yani okuyan her insan, aklı şuuru yerinde olan her insan okuduğu zaman çok net şekilde Allah'ın ne demek istediğini anlayabilir. Yani bunun için bunun üstüne okul okumak, işte medrese eğitimi almak, işte Arapçayı çok iyi öğrenmeye gerek yok. Meyalleri de var mesela bizim Ali Bulaç hocamızın mesela özellikle Kur'an meyallerinde. Çok net mesela yani baktığımız zaman çok net görebiliyoruz. O yüzden hani bir kısım hocalar kendi sözlerine ters gelmesin diye yani yobazlığı öne sürdükleri için hani münafık, müşrik karakterinde oldukları için baktığımız zaman hep dini kendilerine göre yorumladıklarından dolayı insanların da bunu çok iyi öğrenmesini istemiyorlar. O yüzden evet. benden dinle diyor okuma. Ben anlatıyorum zaten.
O da insanlarımızın
zaten.
Yanlışı oluyor bir yandan. Çünkü diyor ki mesela hoca bunu dedi. Tamam bu kesin doğrudur. Baksana sakalı makalı var, cübbe giymiş. Doğru söylüyordur. Bu adam Allah'a inanıyor. Bu adam doğruyu söylüyordur diye insanlarda bir kanma oluşuyor. O da yanlış aslında. Açıp evet. yani kendinin daha detaylı görmesi, görüp dediği eşleşiyorsa tamam evet. doğrudur deyip ona o şekilde inanması gerekiyor.
Evet çünkü... zaten ayette şeytan Allah'a sığınırım. Onlar da aldatıcılar ve sizi Allah ile aldatmasın diyor.
Evet.
Yani Kur'an'ın okuduğu zaman insan ki zaten onun için mesela Kur'an'ın okumasının gerekliliğini o yüzden hep söylüyoruz. Çünkü Kur'an okuduğu zaman orada Kur'an'ın bir mantığı var. Müslüman olan bir insan Kur'an'ın mantığına göre hareket etmesi gerekiyor. Dünyada yaşarken yargısını Kur'an'a göre vermesi gerekiyor. Çünkü Kur'an dünyanın aklı hükmünde Allah kendi indirdiği o kitapta insan ona yol gösteriyor. Biz ona yani zikri indirdik diyor değil mi? O kitapta bir yol göstericilik var maşallah. İnşallah Kur'an'da. O yüzden Müslüman hep uyanık olacak bir kere. Yani böyle bir insana körü körüne bağlı olmak gibi bir konu yok. Evet. Sadece peygamberlere, Allah'ın elçilerine itaat var Kur'an'da.
İnşallah.
Onun dışında da zaten Allah haber veriyor insan tiplerini. Yani münafıkların olduğunu söylüyor. Müslümanların içerisinden çıkan, değil mi? Müslümanların aleyhine faaliyet yapan. Senin zarar etmenle, senin başarısızla uğramanla sevinen ama senin yanında olan bir kesim var mesela. Bunu haber veriyor. Müşrikler vardır diyor. Böyle inanıp inanmadığı belli değil tarzda bir hayat görüyor. Kendi nefisine uygun bir hayat yaşıyor ve şirk koşuyor. Bunlar ve münafıkları hep düşman olarak, en şiddetli düşman olarak Müslümanlara bunlara vursun diyor mesela ayette. Ve kafirler var mesela. Tamamen ateist, hiç inanmıyor. Allah Kur'an'da bize her türlü insan tipini göstermiş. Dolayısıyla konuşan kişinin ne olduğunu Müslümanın ölçüp tartması lazım. Yani karşısındaki insanın Müslüman kriterlerine uyup olmadığını Kur'an'da çok rahat bulur. Kur'an'da müminlerin özellikleri ayrıntısıyla bahsediliyor mu? Bahsediliyor. Karşısındaki insanın mümin sıfatları taşıyıp taşımadığını zahiren insan bakıp göremez mi? Görebilir. Akılca baktığı zaman görebilir. Yani mümin olup olmadığını tabii bilemez. Onu Allah bilir. İmanının kuvvetini hep Allah bilir inşallah. Ama karşıdaki insanın değil mi? Ne olduğunu zahiren test etmesi lazım.
Evet.
Güvenilir olup olmadığını bakması, test etmesi lazım. Söylediklerin doğru mu yanlış mı olduğunu test etmesi lazım. Uyanık olması lazım. Her zaman için Kur'an'a göre değil mi? İnşallah. Yorum yapması lazım.
İnşallah.
Körü körüne tabi olmak olmaz.
İnşallah. Ve Allah İnşallah. Çok güzel gösteriyor mesela az önce Onur Hocam dediği gibi. Mesela Kur'an'da Allah kafirlerden bahsediyor, müşriklerden, münafıklardan bahsediyor, müminlerden bahsediyor. Mesela bu kişiler de bu karakterdeki insanlar da müşrik, münafık ve kafir karakterinde insanlar da hani davranışları böyle gördüğünüz zaman anlayabiliyorsunuz ve onlar da Allah'ın o sözleri içinde kendilerini bulabiliyorlar. Mesela bir ateistle konuştuğunuz zaman ona diyorsun ki mesela hiç tanımasan bile şu şu şu şu özelliklere sahip diyorsun mesela. İşte şunları şunları düşünüyorsun diyorsun. Diyor ki nereden biliyorsun diyor. Allah belirtmiş zaten. İşte mesela kafirler için Allah'a sadece zor durumda bağlanacaklarını, hani Allah'a o zaman el açacaklarını ve Allah hani kendilerini kurtardığı zaman da Allah'a sırt çevirip gideceklerini söylüyor. Bir ayetle meğerden söylüyorum. Mesela bunu ateistler de aynı şekilde yapıyorlar mesela. Bir öyle bir konusu olmuştu bir kere. Öyle bir insanmış, ben bilmiyordum konuşurken falan. Ondan sonra dedi ki, ben dedi mesela ateist olduğunu söyledi. Ondan sonra dedi ki çok zor bir durumda kaldım. Gece karanlıkta dedi işte bir seyahat yapmak durumundaydım falan dedi. Motorla seyahat yapıyormuş. Ondan sonra diyor ki ıssız bucaksız bir yola girdim diyor. Etrafımda hiçbir şey yok. Bir an düşündüm diyor. Birisi çıksa burada beni öldürse diyor. Kimsenin ruhu duymaz diyor. Ölürüm burada diyor. Ondan sonra Allah'a dua ettim diyor. İşte Allah'ım işte sana artık inanıyorum. Ne olur beni bu durumdan kurtar. Eve gidince işte namaz da kılacağım. Dua da edeceğim. İşte Müslümanlığın gereğini yapacağım dedim diyor. İşte Allah'a dua ettim diyor mesela. Ondan sonra döndüğüm zaman diyor yine aynı şeye devam ettim diyor. Bu işte Allah bu karakterde olan insanların böyle yapacağını söylüyor zaten. Ve bunu söylediğin zaman, Kur'an'dan bunları anlattığın zaman bu Allah'ın nasıl insanları Allah'ın yarattığını ve bu düşünceleri Allah'ın düşündüğünü biliyor mesela. Anlatıyorsun diyorsun ki Allah bundan bahsediyor zaten diyorsun. Ayetleri var bunun diyorsun. Şaşırıyor mesela. Çünkü Kur'an'da her şeyi Allah göstermiş bize ve her şeyi delil olarak sunmuş. Bu da bize Allah'ın ne kadar dediğimiz gibi hani bütün evreni, gezegenleri yarattığını ve bütün canlıları da Allah'ın yarattığını gösteriyor. Ve bütün özellikleri de Allah'ın verdiğini gösteriyor. Evet. Bunları da Kur'an ayetlerinde çok net olarak anlıyoruz.
İnşallah. Mesela Zuhruf suresinde bak bu konuştuklarımıza en doğrusunu Allah bilir. İşari mana olarak konuştuklarımızın manasında birkaç tane ayet okuyacağım. 9. ayet Zuhruf suresi. Andolsun şeytan Allah'a sanırız. Andolsun onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan tartışmasız onları üstün ve güçlü, aziz olan, bilen Allah yarattı diyecekler. Bak Allah'ın üstün ve güçlü ve bilgi sahibi, bilen sıfatlarını da söyleyip Allah'ın yarattığını söylüyorlar. Mesela bununla bu ayetin manasına benzer anlamda birçok evrimcinin, ateist insanın itiraflarını biliyoruz. Mesela diyor ki ya diyor kainat tamamen tesadüf, kademeli süreçlerle oluşmuştur diyor. Veya değil mi? Her şeye gücü yeten bir yaratıcı tarafından aniden yaratılmıştır diyor. Mesela Allah'ın bir sıfatını sayıyor. Söylüyor değil mi orada? Çünkü yaptığı gözlemlerden o çıkıyor. Ayette şimdi tam bu belirtilmiş. Normalde inanmamasına rağmen soracak olsan diyor böyle derler diyor. Devamında Allah iman hakikatlerine işaret çekiyor inşallah. 10. ayet ki o yeri sizin için bir beşik kıldı ve doğru yolu bulursunuz diye onda size bir takım yollar var etti. Şimdi coğrafyayı anlatıyor. 11. ayet ki o belli bir miktar ile gökten su indirdi. Mesela suyun her sene değil mi?
Evet,
buharlaşan
eşit yağmur, miktarda yağdı.
Bir Kur'an mucizesi mesela, bir iman hakikati devam ediyor. Onunla ölü bir memleketi dirilttik, yaydık. Siz de böyle kabirlerinizden diriltilip çıkartılacaksınız. Allah benzetme yapıyor. Bediüzzaman Hazretleri de bunu Risalesinde örnek veriyor. Nasıl diyor, yağmurla diyor, ölü yürümü, değil mi? Ölü gibi görünen o çiçekleri, nebatatı dirilttiği gibi diyor. Ahirette de insanları diriltecektir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Ahirette de Rabbimiz buna dikkat çekiyor. Nasıl diyor, ölü gibi görünen nebatat ve oradaki doğa yağmurun damlamasıyla nasıl canlanıyor gibi görünüyor. Sizi de öyle ahirette dirilteceğim diyor.
Allah için çünkü zor bir şey yoktur. Zaten bu dünyayı ve insanları her türlü her şeyi yaratan Allah istediği zaman oradaki hayatı da insanlara yaratacak olan Allah yani.
Yoktan var eden Allah zaten. Buna İnşallah. Şaşırmıyoruz da. Yani yoktan sen var olduğuna şaşmıyorsun da. Allah'ın mesela haşa başka bir şey yapabileceğine inanmıyorsun mesela. Allah her şeyi yapabilir zaten. Yani Allah için zor olan bir şey yoktur. Bizim için çok zor gözükenler Allah için hiç zorluk kademesinde dahi değildir. Yani Allah'ın ol demesiyle her şey oluverir zaten. O yüzden dolayı hani böyle zor bir şey yok. İşte maşallah. Bu mesela münafık ve müşrik karakterleri de bu yüzden kötü insanlar oluyor. Niye? Mesela imanı sağlam insana Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. İmanı sağlam insan her zaman ayakta sağlam durur ama imanı biraz zayıf olan bir insan bunun sözünü dinleyerek, bunun sözüne inanarak ya da dinden kopabiliyor mesela. Onun çok örnekleri var. Çünkü dini farklı yorumladığı için, yobazlığı öne sürdüğü için, insanlara dini farklı anlattı, Allah'ın sözlerini farklı anlattığı için imanı zayıf olan insan da dinin böyle olduğunu düşünüp mesela dinden uzaklaşabiliyor, kopabiliyor. Belki de hani ateistlerin bir kısmı bu şekilde kopmuştur. Çünkü imanı var baktığın zaman biraz ama zayıf. İmanı zayıf. Hani ona daha çok Allah'ın sözlerinin anlatılması lazım ama farklı anlamda anlattığı için bu münafık ve müşrikler. Onlar da mesela dinden bu sefer tamamen kopabiliyorlar. Doğru, o yüzden de evet, o yüzden de Allah'ın bunlar mesela çok büyük vebalin altına giriyorlar. Çünkü insanın imanıyla oynuyorsunuz. Yani evet, bir Müslüman olan bir insanın ya da hani bir Müslüman olma yolunda olan bir insanın siz imanını tamamen bitiriyorsunuz, vesile oluyorsunuz bitmesine. Bu Allah katında da zaten çok büyük vebali olan bir şey. O yüzden dolayı hani münafık ve müşrik karakterlerini gördüğümüz zaman tanımamız lazım. Allah çünkü ayetlerde bildiriyor. O yüzden en güzeli, en doğrusu Kur'an'dır. Peygamberimizin hadisleridir. Bunun doğrultusunda anlatıldığı zaman ve bunun doğrultusunda söylendiği zaman bunu anlatan kişileri dinlemek ve dinledikten sonra da gerçekten böyle mi diye. Çünkü anlatan herkes ayetini söyler. Çünkü hiç açık bir şekilde bırakamaz katiyen. Ayetini söylemek zorunda. Bir insan da gerçekten inanmak istiyorsa da, gerçekten kuvvetlenmesini istiyorsa da açar ayete, kendisi de bakar. Kanaati aynı şekilde gelir eğer doğrusunu anlatansın zaten. Evet. En doğru yol da Kur'an'dır. Çünkü Allah en doğru yol olarak Kur'an'ı göstermiş.
Ve ayette onun mesela yaşınmış. Devam ediyor. Allah şöyle buyuruyor devam eden ayette. 15. ayette buna rağmen diyor. Mesela yine iman hakikatinden bahsediyor Allah. Devam eden ayetlerde ve sonra diyor ki buna rağmen şeytan Allah'a sanırım kendi kullarından ona bir parça kılıp yakıştırdılar. Doğrusu insan açıkça bir nankördür. Yani kendi kullarından Allah'a bir parça kılıp haşa yakıştırdılar diyor. Yani kendi aralarındaki birisinin sözüne tabi oluyorlar. Evet. Allah'ın sözünü, Kur'an'ı dinlemek yerine ona tabi oluyorlar. En doğrusunu Allah bilir. Allah bak Müslüman olması için bak yani sorulduğu zaman Allah yarattı diyorsunuz diyor. Ki Allah'ın yarattığına birçok delil var. Mesela suyu örnek veriyor Allah. Çiftler, canlıların çiftler haline yaratıldığını örnek veriyor surede. Evet. Zuhru suresinde. Allah'ın yarattığı her yönden zaten görülen açık bir doğru olduğu halde diyor. Yine siz Allah'a bırakıp bir takım insanların söylediklerine tabi oldunuz diyor. İşte böyle olmamak lazım. Olsun. Allah çünkü Allah'ın varlığı çok hakiki. Allah'ın varlığı bir kere çok önemli bir konu. Bunu mesela anlatmak, iman hakikatleri de insana yaklaştığın zaman, Allah'ın varlığını anlattığın zaman o zaman Allah'ın sözü olan değil mi? Kur'an'ı dikkate alması gerekir. O insanların sözünü dikkate almaması gerekir.
Zaten Kur'an mucizelerini anlattığınız zaman, iman hakikatlerini anlattığınız zaman Allah'ın varlığını çok daha net olarak mesela böyle imanı zayıf insanlara hani ispatlar nitelikte olabiliyor. Çünkü Kur'an mucizesi 1400 sene önce, yani bugün bilim gelişti de insanlar biliyor mesela. 1400 sene önce kimsenin bilemeyeceği şeyleri Kur'an'da geçiyor olması. Mesela Allah insanın oluşum aşamasından bahsetmiş mesela Kur'an'da. Bunu 1400 sene önce hiçbir insan bilmiyordu. Yani geçtiğimiz hatta 50 sene öncesine kadar bile kimse bilmiyordu. Bu mesela Kur'an'da geçiyor olması insanlara diyorsun ki bak Allah yaratılışı göstermiş. Yaratılışın nasıl olduğunu göstermiş. İşte Allah mesela suyun her sene aynı miktarda yağdığını göstermiş. Kur'an'da belirtmiş. Maşallah. İşte dünyanın şeklinden mesela yuvarlak olduğuna dair Allah elips şeklinde olduğundan bahsetmiş. Maşallah.
Mesela
i̇şte
şeyden de
hareket halinde olduğundan bahsetmiş.
İnsan kromozomunu 1400'den önce bilinmiyordu. Erkekte ve bayanda 23-23 toplam 46 olduğu daha yeni son 30-40 yıldır öğrenilen bir şey. Yeni bir bilimin gelişmesiyle yeni teknolojilerle bilinen bir şey ama Allah bunu 1400 yıl önce bizlere Kur'an-ı Kerim'de bu kromozomların bu şekilde olduğunu bildiriyor maşallah.
23 kere erkek
geçiyor. 23 kere var. Dağların hareketi Allah diyor ki dağlar hareket halindedir diyor. Hani hareket halinde olduğunu söylüyor. Herkes dağların mesela sabit durduğunu oysa hani biliyordu. Ama son mesela son yıllarda olan bir olay zaten. Hani böyle 30-40 da değil yani son yıllarda olan bir olay. Dünyanın kıtalarının hareketli olduğunu mesela tespit edildi. Bu Kur'an'da da geçiyor. İşte bunlar da Allah'ın bize bütün evreni yarattığının düpedüz örneğidir Allah'ın. Çünkü Allah bunları bize 1400 sene önce Kur'an'da bildiriyor. Fakat biz bilim bu kadar gelişmiş olmadığı için biz ona belki de mana yüklenemiyor o zaman. Ama bilimle beraber bu kadar gelişme olunca o zaman Allah'ın nasıl yarattığını, Allah'ın bütün her şeyi yarattığının delillerini. İşte mesela Allah diyor ki bal arısına vahyetti diyor. Allah bal arısının görevlerinden bahsediyor. Ya o kadar çok Kur'an mucizesi var ki Allah'ın bizlere bildirdiği. Onlar her an bize Allah'ın varlığını, Allah'ın bütün her şeyi yarattığının düpedüz örnekleri.
Evet. Şimdi şey aklıma geldi. Hani Cübbeli anlatımlarında diyor ya işte sabah namazına kalkma ile ilgili bir anlatımı vardı. Göstermiştik günlerde. İşte kalkmak ayrı bir işte eziyet diyor. Abdest, şimdi, abdest almaya gideceksin diyor. Bin bir türlü kafan.
Bir de diyor hindi gibi diyor. Düşünüyorsun yatakta.
Düşünüyorsun diyor yatakta ayrıca 10 dakika ayrı bir şey diyor. Yani diyor işte 100 lira mı versek? Bir
yani 100 lira versek diyor.
Kılmasak diyor mesela. Öyle bir şey olsa da hani para versek kılmasak, sabah kalkmasak gibi bir şey söylüyor. Şimdi tabii o kadar birbiriyle çelişkili, ondan sonra dinde olmayan, peygamberimizin anlatmadığı hurafeler anlatınca ve insan bunu kendisi bilince ve karşısındakine de bunu anlatınca yani zaten sabah namazına da normal namaza da kalkmak bir insan için çok zor hale gelir. Yani kendimiz için demiyorum tabii bunu da normalde herhangi bir insan için zor hale gelebilir. Ama mesela ben kendimden örnek vereyim. Ben mesela eskiden işte ara sıra namaz kılardım, kılmazdım. Sonra bırakırdım mesela, sonra tekrar namaz kılardım, tekrar bırakırdım. Öyle devam ediyordum mesela küçükken. Ama hocamızın Evrim Aldatmacısı ile Kur'an Mucizeleri kitabını okudum. Ve namaza başladığımdan beri kesinlikle bırakmadım. Ya bu neden oluyor? Çünkü orada kesin Allah'ın varlığını görüyorsun. Mesela Evrim Aldatmacısını okuyan bir insan net bir şekilde Allah'ın varlığını görüyor. Yani kesin iman derecesine götürecek hocamızın kitaplarından bir tanesidir. En önemlilerinden bir tanesidir. Kur'an üzerine okuyorsunuz. Kur'an üzerinde de net Kur'an'ın Allah kitabı olduğunu görüyorsunuz. Kesin imanla ondan sonra sabah namazına kalkmak zor olur mu insan için? Alarm çaldığı zaman fırlayarak kalkarsınız. Yani en ufak bir işte bir saniye kalkayım mı durayım ya düşüneyim mi falan öyle bir şey olmaz. Şekle Allah o an kesin varlığına inandığın Allah sana Kur'an'da bildirmiş o sabah namazına kalkman gerektiğini ve sen de kalkıyorsun o saatte uyanıyorsun hiç düşünme diye bir şey olmaz zaten. Yani yatakta uyanırsın kendini lavaboda bulursun abdestini güzel bir şekilde alıp ondan sonra zaten namaza durursun. Yani bir düşünme diye bir şey olmaz zaten kalkayım mı kalkmayayım mı diye. Yani kesin bilgiyle iman çok çok önemli. Kesin bilgiyle iman etmek için de iman hikmetleri. Yani hangi işte ne yaparsan şöyle olursa böyle mesela bir şey söylüyor işte şunu şöyle yapıp bunu böyle yaparsan zerre kadar şöyle bile olsa cenneti göremezsin diyor. Başka tam tersi bir açıklama yapıyor. İşte bunun kadar zerre kadar şöyle olsa zerre kadar eğer şu kadar varsa diyor cehennemi görmezsin diyor. Yani ne peygamberimizin anlatımlarında olan ne Kur'an'da olan hiçbir şekilde dinde olmayan anlatımlarla insanları kuşkuya düşürücü anlatımlar bir de bu. Yani siz iki tane tezat şey söylerseniz birbirine adamın tüm enerjisi gider.
Geçen
bir tüm imanını kaybeder yani.
Geçen bir gene hocamız yayınlamıştı akşam yayında. Bir kanalda çıktı televizyon programında şey diyor ya hani ben diyor hadisi de silerim ayeti de silerim diyor haşa. Hani kafama göre ekler çıkarırım diyor.
Yorum yaparım.
Yorum diyor, çıkartırım. Çıkartırım diyor yani istediğimi çıkarırım diyor. Yani o kadar bu şey olduğunu gösteriyor ki hani insanın nasıl böyle bir dine inanıyorum insan, Allah'a inanıyorum diyen insanın, Kur'an'a inanıyorum diyen insanın bu kelimeyi ağzına dahi almaması lazım normal şartlarda. Çünkü evet. Allah'ın sözünü kesinlikle biz kaldırmayı değiştiremeyiz bile. Haşa evet. Yani bizim hiç öyle bir şeyimiz olamaz. O yüzden dolayı hani o kadar çok tutarsız, o kadar çok çelişkili konuştuğu için de bir kısım insanları da doğal olarak etkiliyor. Çünkü izleyen, takip eden insanlar oluyor. Onları da izlediği zaman etkiliyor işte dediğimiz gibi bu da o insanların vebaline girmiş oluyor. Yani o insanların belki de ahiret hayatını etkiliyor. O insanların dünya hayatını etkiliyor, inanışlarını etkiliyor. O yüzden dolayı da yani onun girdiği, yapmış olduğu bu, söylemiş olduğu Kur'an'a ve Allah'a uymuyor. Allah'ın
hocamın dediği de çok önemli bir şey. İnsanlara şunu yaparsan cennetlik olursun, bunu yaparsın cehennemlik olursun diye bunu kimse bilemez. Bunu meğerem bir ayette hatta Allah söylüyor. Gelip burayı görmüşler mi ki size orada? Gelip bunları söylüyorlar. Cennette böyle gidersin, cehenneme böyle gidersin. Kim biliyor ki orayı? Bu şekilde insanlara yanlış şekilde aksediyorlar.
Ayette bildirildiği şekilde bilebiliriz ama dediğin gibi Önder Hocam hani böyle
ya şu kurallar koyarak olmayan, yani
peygamberimizin bildirmediği şekilde anlatımlarla bilmemiz mümkün değil.
Ya şeyde şu yok hani şu insan kesin cennetlik diyemezsiniz evet. Yani. Evet. Şunu yaparsan veya kesin cennette cehennemde diyemezsin
bir insana. Çünkü bunu Allah bilir. Allah affedicidir. Bunu da biliyoruz hepimiz evet, inşallah.
Allah o yüzden ve din ve inanış sonuçta Allah'la kul arasında da hani hiç kimseye bağlamaz. Yani benim inanışım bugün ne Akın hocamı etkiler ne Onur hocamı etkiler. O yüzden dolayı benim Allah'la olan aramdaki bu olan, yani herkesin kulla Allah arasındadır. O yüzden hani buna kesin işte cennetsin, cehenneme gideceksin diye bu şekilde kesin yargı içinde bulunamayız. Çünkü Allah söylüyor. Hani inanışlar, ibadetler, Allah'ın sözünü dinlemeler, buna göre kanaat geliyor insan hani nereye gideceğine. Ta sadece hani Allah'tan cennete gitmeyi dilersin ama kesin olarak ben abi bunu yaptım cennetliyim diyemezsin. Zaten o Allah'a şirk koşmaya giriyor. O yüzden Allah, yani hani Allah bilir tabii ki ama hiçbir şekilde katiyen onu kesin yargı olarak söyleyemeyiz. Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet Akın hocam.
Evet, ilk yarıda iman hakikatlerinin öneminden bahsettik. Bir de işte bazı kişilerin iman hakikatlerinden bahsetmek istemeyişinden, işte daha çok insanların ne dünyasıyla ne ahiretiyle alakalı konulardan bahsetmesiyle alakalı konuştuk. İman hakikatleri çok önemli. Bunun gece gündüz anlatılması gerekiyor. Tam kesin bir imana bütün insanların kavuşması için. İnşallah biz de bunu devam ettireceğiz. Yani işte bakıyoruz işte, Kur'an'la ilgili Kur'an mucizelerini anlatmamaya çalışıyorlar. İman hakikatlerini anlattırmaya çalışıyorlar. Hiç alakasız, dinde olmayan hikaye tarzında olayları gece gündüz anlatıyorlar. Yani kendi bir düzen oturtmuş oluyor mesela. Bakıyor işte aylık bir geliri oluyor bu sayede. İşte diyor ben diyor aylık bir 40-50 milyar kazanıyorum diyor bu şekilde. Eğer diyor iman hakikati anlatırsam diyor, Kur'an mucizesi anlatırsam diyor, eline alıyor kağıdı, normal kağıdı kalemi. Hesap yapıyor. İman hakikati, Kur'an mucizesi ve ayrı zamanda olduğumuzu anlatırsam diyor, gelir hesapladım diyor, 0 lira kazanıyorum diyor. Ama diyor hikaye anlatırsam diyor, bir 40-50 milyar kadar kazanabiliyorum diyor. Öyle bir gelir elde ediyorum diyor. Evet. İnşallah. Ondan sonra en iyisi diyor ben ayrı zamanı örtbas edeyim, ayrı zamanda değiliz diyeyim diyor. İman hakikatleri de haşa önemsiz değilim diyeyim diyor. Kur'an müzeleri de haşa önemsiz diyeyim diyor. Bu şekilde daha iyi olacağını düşünüyorum diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tarz karakteri bildirmiş. Onlar dini anlatarak dünyalık elde edecekler diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gözü kör deccelin avanesi, uydusu bunlardır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ki zaten ayrı zamanla ilgili anlatımlara bakıldığı zaman insanların imandan uzaklaşması, inkara yönelmesini sağlayan kişilerin böyle işte haşa Allah'ın varlığının olmadığını anlatan kişiler nedeniyle değil. Tam tersi bu Peygamberimizin bildirdiği 70 bin sarıklı sahte dindar kişilerin anlatımları yüzünden insanların dinden çıktıklarını ve ateizme yöneldiklerini, bir kısmının da gaflet içerisinde olacağını anlıyoruz insanların. Dolayısıyla bu konulara çok dikkat etmemiz gerekiyor inşallah. Kur'an ayetleri okunduğu zaman eğer madem biz zaten Kur'an'a inanıyoruz, biz zaten Allah'a inanıyoruz diyorsanız, o zaman Kur'an ayetleri okunduğunda da bir kere okunmasıyla iman eder bir insan. Yani bir kere okunmasıyla tamam, demek ki ayet böyleymişler. Benim şu an için, şu anda fikrim değişti bu konuda der. Ben Kur'an'a göre şu an fikrimi değiştirdim der. Ama bir bakıyoruz, bir türlü değiştiremiyoruz fikirlerini. Yani işte ehli kitap konusunda mesela hocamız sürekli anlatım yapıyor. Her gün soru geliyor. Her gün anlatıyor hocamız. Yani onlarca ayet var bu konuda ehli kitapla ilgili. Yani ayet okunduğu zaman madem Kur'an'a iman ediyorsun, zaten iman ediyorsun madem Kur'an'a, o zaman ehli kitaba fikrinin hemen değişmesi lazım. Mesela hepsi bir değil diyor Allah. O zaman diyeceksin ki benim görüşüm şu an değişti, bence hepsi bir değil diyeceksin. Yemek yiyebilirsiniz diyor ehli kitapla. Adam diyor ki kesinlikle görüşmeyiz diyor, yani yüz yüze dahi gelmeyiz diyor. Emin Allah yemek yiyeceksiniz diyor, onların yemeğini yiyeceksiniz, onlar da sizin yemeğinizi yiyecek diyor. Bunu gerçekten zaten Kur'an'a iman ediyorsan, o zaman hemen şunu demen lazım. Şu an fikrim değişti. Ben ehli kitapla yemekle de yerim, yemeğime de davet ederim demen gerekiyor. Hemen değiştirmen gerekiyor fikrini. Ama sürekli aynı şeyi söylersen, o zaman kalkıp da iman hakikatlerini benim dinlememe gerek yok, ben zaten Allah'a iman ediyorum, Kur'an mucizelerini dinlememe gerek yok, ben zaten Kur'an'a iman ediyorum diye ortalıkta dolaşmayacaksın. Ve biz şimdi de yine mesela ilk yarı anlatamadık, girdik konuya ama konu buraya kadar geldi inşallah. Tohumla devam edelim. Yine çok güzel bir iman hakikati.
Bitkiler tohumlarını yaymak için başka yöntemler de kullanırlar. Örneğin patlayıcılar. Bu bir salatalık. süpürgesi. Tohumlar Allah'ın yarattığı özel bir sistem sayesinde yüksek basınç altında tutulurlar. Ve zamanı geldiğinde bir makineli tüfek mermisi gibi ateşlenirler. Bu da Himalaya bolsomu. Bu sistem öylesine mükemmel bir tasarıma sahiptir ki en küçük bir dokunuş ateşleme mekanizmasını tetikler. Uygulanan güç o kadar etkilidir ki bitki tohumlarını yaklaşık 5 metre uzağa fırlatabilir.
Bitkiler kısa durup hemen düşünelim. Şimdi normalde siz bitkiyi düşünün. İşte burada bir bitki çıkmış. Tohumu fırlatamadığını düşünün. Dibine düştüğünü düşünelim. Sürekli olarak dibinde böyle aynı yerde o bitkinin çıkması gerekiyor değil mi? Yani aynı yere düşüyor sürekli, düşünün tohum. Sürekli böyle iç içe geçmiş aynı bitki. Kökler birbirine girmiş. Ondan sonra aynı toprakta aynı mineralleri almaya çalışıyor. Toprağın zaten tüm verimi gidiyor. Kökler birbirini asitle parçalıyor. Köklerin de çoğu işe yaramaz hale geliyor. Ve yayılma kapasitesi nasıl? Sıfır. Yayılamıyor bir türlü. Böyle aynı yerde duruyor. Bir bakıyoruz tohumlardaki tasarımlara. Mesela 5 metre ileri fırlatıyor. İşte başka tohumlar var mesela. Dün Onur hocam anlattı. Böyle planör gibi kanatlı. Hani 5 metre değil 50 metre ileri gidiyor. Yani bir çıkıyor normal uçarak 50 metre öteye gidebiliyor. Tamamen uzaklaşıyor ağaçtan. Bu sistemle bir bakıyoruz mesela bir yerde bitki çıksa hemen etrafı bütün bitkilerle yayılmaya başlıyor. Çok da sağlıklı bir şekilde. Maşallah. Mesela her yere eşit dağılacak şekilde yayılmaya başlıyor. Şimdi bunu nereden bilsin tohum? Yani nereden bilsin bitki? O tahta parçasından bahsediyoruz. İçindeki DNA'da bu bilgi kayıtla nasıl bir mekanizması olacağı. Kimisi üzerine bir yağmur damlası düştüğü zaman patlıyor, uzağa fırlatıyor. Kimisi işte basınç içerisinde tohumun içinde tutuyor onları. O kadar basınç belli bir noktaya geldikten sonra patlıyor. 5-10 metre ileri kadar fırlatabiliyor tohumları. Bunların hepsi muazzam tasarımlar. Maşallah. Şimdi bu tasarımın bir sahibinin olması gerekiyor. Ol demeyle Allah'ın yaratması oluyor tabii.
Çünkü şey de oluyor. Mesela o patlamada hepsi farklı bir yöne gidiyor. Ve kimse onları kazıp içine gömmüyor. Mesela genelde bir şey kumu kazarlar, şey, toprağı kazarlar. İçine koyup kapatırlar öyle tohum oluşuyor. Şekli var ama orada da Allah'ın işte mükemmel yaratılışını görüyoruz. Evet. Yani rastgele gidiyor tohumlar orada. Rastgele bir yerde duruyor ve toprağın içine kimse onları koymuyor. Kendiliğinden oradan tekrar çiçek, bitki oluşabiliyor. Çok büyük bir mucize bu
ve
maşallah.
Ve uygun ortamı bulduğu zaman oluyor. Mesela bütün tohumların özelliği o. Kendisi için en uygun ortamda çimlenmeye başlıyor.
Maşallah.
Yani alakasız bir ortamda çimlenmeye başlasa mesela hemen tohum düşer düşmez çimlendi. Taşın üzerine düştü, çimlenmeye başladı. Hiçbir işine yaramaz. Bakın onunla da ilgili şimdi bir...
Yalnızca ara taşımacılığını değil, deniz ve nehir taşımacılığını da kullanırlar. Tohumlarını suda yolculuk yapmak için gerekli olan ekipmanla donatırlar. Bu bitki deniz fasulyesi. Suda yolculuk yapan en başarılı tohum da bu bitkiye ait. Her tohumun kendisine ait özel bir paketi var. Bu sayede birbirlerinden bağımsız bir şekilde hareket edebilirler. İzlediğiniz tohum çok uzun sürecek bir yolculuğa başlamaktadır. Nehrin akıntısıyla birlikte denize doğru sürüklenir.
Şu an çimlenmeye başlasa hiçbir işine yaramayacak.
Kilometrelerce yol aldıktan sonra denize ulaşır. Sahip olduğu kılıf hem bir sal görevi görecek hem de onu koruyacaktır. Okyanus akıntılarına kapılır ve kimi zaman aylar, kimi zaman yıllar sürecek olan yolculuğuna çıkar. Ve okyanusun zorlu şartlarına rağmen hayatta kalır.
Thank you.
parçalansa da sert kabuğu onu korumaya devam eder. Sonunda bir kara parçasına ulaşır.
Hayret ya.
Artık yeni bir deniz fasulyesi ağacı, ana ağaçtan binlerce kilometre uzakta kök salmaya başlayacaktır.
Maşallah.
Doğadaki kap...
Evet. Yani çok acayip sistemler. Mesela bazı tohumlar var. Çölde kaktüs bu. Kaktüs üreme mevsimi geldiğinde çok özel şerbet içerisinde böyle bir meyve çıkartıyor. Meyve böyle içi incir gibi kırmızı ve tatlı bir şerbet çıkıyor içerisinden. Kaktüsün boyunu düşün. Yemyeşil, dikenli. İçi de böyle genelde su dolu olan. Ne kum şekli zaten. Böyle bir şeye benzeyen bir şey değil mi? Böyle normal uzun bir şey. Ama böyle renkli, kırmızı renkli çok böyle şerbet gibi bir meyve çıkartıyor. Meyvenin içerisinde siyah tohumlar var. Hayvanlar bu şerbeti yerken, incir gibi bu meyveyi yerken tohumunu da yiyorlar. Fakat tohumun bir özelliği var. Orada yaşayan hayvanların sindirim sisteminde sindirilemiyor. Dolayısıyla hayvanın dışkısıyla ancak çıkabiliyor. Dışkısıyla çıkınca da o dışkı ona gübre etkisi yapıyor. Ve bıraktığı yerde tohum çok hızlı ve güzel biçimde çimlenebiliyor. Maşallah. Sonra nereden nereye böyle plan olmuş oluyor maşallah. Kimi tohum var, dediğin gibi uygun ortamı bekliyor. Yağmur yağdığı zaman hemen çimlenmiyor. Çünkü o bölgede iki kez arda arda yağmur yağmadığı zamanlarda, iki kez yağmur yağmadığı zamanlarda tek yağmur yağışları kesik kesik ve düzensiz olabiliyormuş. Kuraklık mevsimlerinde böyle olabiliyormuş. Ama bir yağmurdan sonra bir yağmur daha geldiği zaman o zaman mevsim açık yani. Önüne yağmur demek ki yağacak anlamına geliyormuş. Tohum da o zaman çimleniyor. Yani ikinci yağmur kısa bir süre sonra yağarsa çimlenmeye başlıyor.
Nereden biliyor bu tohum şimdi?
Yani bunu insan orada yıllar geçmesi lazım bunu öğrenmesi için. Ha diyecek evet burada böyle bir iklim var. Hı. Yani bak iki kere yağmur yağdı bu senede. Daha sonra yağışlar geldi. Bak yağmadı ikinci yağmur hakikaten kesik bir kuraklık oldu diye. Bunun için yıllar geçer. Hayvanın öyle bir şey yok. Ne gözü var ne kulağı var. Ne böyle hafızası var aklına tutabilecek ne de anlatabilecek, yavrularına anlatabilecek ağzı var. Ve doğar doğmaz bilgiyle doğuyor. İşte evrim bunu açıklayamaz. Bilginin evrimi olmaz yani. Bu bilgi tam ve eksiksiz olarak bitkide var mı? Ve bitki bunu uyguluyor. Davranış olarak uyguluyor. Yani bir yolu bilen bir şoförün yolda gitmesi gibi. Bilmezse gidemez. Bilirse gider. Bu kadar. Bitki de böyle. Bildiği için yaşıyor. Milyonlarca yıldır o kadar bitki, o kadar canlı, bütün canlılar için. Bu bilginin sahibi yalnızca Allah olabilir.
İnşallah.
Çünkü İnşallah. Çok türlü canlı var. 100 milyon tane canlı türünün günümüze kadar yaşayıp öldüğü tahmin ediliyor. Kentrilyonlarca canlı vardır. Tek hücre canlılar da dahil edersek. Hepsi yapacağı işi %100 performansla bilmesi ancak onların hepsini bilen yaratıcının, Allah'ın varlığıyla açıklanabilir. İnşallah. Değil mi inşallah?
Şimdi benim aklıma bir iman hakikati geldi. Bu daha önce anlatmadık galiba bunu. Ben de resmi veyahut da görüntüsü yok da mümkün olduğunca anlatmaya çalışacağım. Çünkü değişik bir konu. Şimdi bir tane parazit türü var. Bu parazit türü, bakın parazit yani normal işte mikroskobik bir canlı. Parazit türünün şöyle ömrünü, işte yaşamını devam ettirme taktiği var. Bakın taktikten bahsedeceğim şimdi. Bir karınca türü bu paraziti yediği zaman, bakın kardeşlerimiz de dikkat verirlerse hani çok değişik bir şey olduğu için ben de anlatmada zorlanacağım biraz. Parazit türünü karınca yediği zaman karıncanın DNA'sında değişiklik yapıyor bu parazit. DNA'sında değişiklik yapıyor ve bu DNA'daki değişiklik sonucunda karıncanın sırt tarafı böğürtlene benzer hale geliyor. Bakın çok değişik. Parazit yiyor ve parazit onun DNA'sında değişiklik yapıyor. Yeni üretilen proteinlerle karınca normal halinden çıkıp sırt tarafı böğürtlen şeklinde böyle böğürtlenebiliyoruz değil mi? Böyle küçük küçük yapılardan oluşuyor. Tam bir böğürtlene benziyor. Kırmızı rengiyle, görüntüsüyle her şeyle böğürtlene benziyor. Ve karınca çok yüksek ağaçın tepesine çıkma isteği duyuyor. Bu paraziti yedikten sonra. Aynı şekilde çıkıyor ve bir kuş tarafından görülmesi sağlanıyor bu sayede. Çünkü kuşlar böğürtlen tarzı şeyleri yiyor. Yiyerek beslenen kuşlar var.
Ve bu parazit de o kuşların bağırsağında üreyebiliyor. En uygun ortam onun için o. Ve bir bakıyoruz, o kuş geliyor, o karıncayı böğürtlen diye yiyor. Tabii o böğürtlenli bölge, yani böğürtlene benzeyen bölgenin içerisi parazit dolu. Onu da yutmuş oluyor ve o kuş bağırsağına gidiyor. Bağırsağında o parazit çok rahat ürüyor. Sonra kuşun dışkısıyla dışarı çıkıp başka bir yerde yine hayatına devam ediyor. Ve işte onun üzerine gelen bir karıncayla tekrar bir karıncanın vücuduna girip onun da şeklini değiştiriyor. Bakın çok muazzam bir iman ekati. Yani biz burada DNA profesörlerini solda sıfırda bırakacak parazitlerden bahsediyoruz. Siz şimdi hiçbir DNA profesörüne gidip de bak kardeşim benim işte şöyle bir canlı var. Bu canlıya öyle bir DNA'sında değişiklik yapacaksın ki bunun işte sırtı böğürtlene benzeyecek. Veyahut da atıyorum kafası armuta benzeyecek. Veyahut da başka bir canlıya benzeyecek. Veyahut da başka bir işte meyveye, sebzeye benzeyecek deseniz DNA profesörleri diyecek ki kusura bakmayın şu anda öyle bir teknolojimiz yok. Bundan bir 100 sene sonra tekrar gelin. O zaman bir daha soralım. Varsa eğer yapabiliriz ama şu anda öyle bir teknolojimiz yok. Hani onu hayal bile şu an edemiyoruz. Kusura bakmayın deyip yollar. Biz burada neden bahsediyoruz? Parazit. Gözü yok, kulağı yok, burnu yok, aklı yok. Bir kuşun bağırsaklarında ürediğinden haberi yok. O kuşun böğürtleni sevdiğinden haberi yok. Bakın, bir kuşun böğürtleni sevdiğini bir parazit bilebilir mi? Hangi evrim mekanizmasıyla böyle bir şey öğrenebilir? O da mümkün değil. Fakat o kadar muazzam bir sanat var ki, karınca geliyor paraziti yiyor, DNA'sı değişiyor, arasına kod ekleniyor. Ve o kod sayesinde böğürtlene benzemeye başlıyor. Kuş geliyor, böğürtlen zannedip karınca yiyor. O paraziti kendi vücuduna alıp çoğalmasını sağlıyor. Bakın muazzam bir sistem. Muazzam bir akıl var burada, muazzam bir sanat var. Parazitin böyle bir aklı değil, yani parazitin hiçbir şeyi yok zaten. Hani küçücük bir canlı.
Ona benzer bir iman hakikati var, ona ben göstereyim.
İnşallah.
Şimdi bu da Cordyceps isimli mantar. Mantarların, yüksek ağaçların böyle dallarında büyüdüğünü görüyorlar. Allah Allah diyorlar, yani mantarın nasıl oluyor da yukarıdaki canlılara, yani yukarıdaki ağacın yukarılarına kadar tırmanabiliyor diye baktıklarında belli bir karınca türünde zehir etkisi yaptığını görüyorlar. Evet. Bu bir mantar, Cordyceps isimli mantar. Zehirin etkisi şu. Karıncaya diyor ki, hipnotize ediyor karıncayı, uyuşturuyor beynini ve ona emrediyor. Yani emir etkisi oluşturuyor. Diyor ki, bulunduğun mekandaki ağacın veya otun en yüksek mevkine kadar çık ve kafanı dala sapla. Sen artık benim için bir saksısın diyor.
Evet.
Mantar. Cordyceps isimli mantar.
Normalde çok çalışkan karıncalar, oldukları yerde duran karıncalar değil
evet.
Bunlar.
Bak şimdi karınca en yukarı çıkıp kafasını sapladıktan sonra Cordyceps karıncayı saksı gibi kullanıp oradan büyümeye başlıyor.
Evet.
Yani gözü kulağı yok, bir de olsa ne yazar? Yani varsa sanki bulabilecek mi, böyle bir şey yapabilecek mi, yine yapamayacak. Ve bu canlılar alemindeki döngünün ve dengenin bir sırrı. Çünkü Cordyceps'in üremesi karınca nüfusunda dengelenmesi sağlanmış
maşallah
oluyor.
Maşallah.
Aynı şekilde farklı Cordyceps türlerinin yine özellikle farklı böcek türlerini etki ettiğini görüyoruz. Evet. Ki böcekler en nüfusu fazla olan canlı grubu. Bak mesela
çekirgeler burada, var mesela.
Evet, başka bir karınca türü, başka bir Cordyceps türü. Bak başka başka mantar türleri başka böcekleri etki ediyor.
Çekirge.
Bak çekirgenin içerisinden büyümüş. Yani bu mantarı yiyince onun esiri olmuş oluyor.
Hatta karınca sadece sürtünüyor şeye, mantara. Yemesi de gerekmiyor. Sadece kafasına değmesi bile bakın.
Burada bir çekirge var evet.
Bu kerevi.
Muazzam bir teknolojisi olması gerekiyor bu mantarların. Yani üst düzey laboratuvarları olması gerekiyor. Acayip ekip kurmaları gerekiyor.
Ya üst düzey laboratuvarda mesela bugün mesela bilim adamları bunu incelediği zaman DNA'ya böyle bir etki yapacak. O canlının fizyolojisini bu şekilde emire dönüştürecek bir etki bilinmiyor. Bu evet. Mesela yapılamıyor. Yapıldığı zaman bütün vücut mesela tahrip olabiliyor belki. Çok yüksek dozda uyuşturucu olduğu zaman vesaire. Ama bu canlı özellikle sadece bu işe yarıyor.
Maşallah.
Bu canlı Cordyceps sadece karıncanın beynini hipnotize ediyor, o kadar. Yani o da gidiyor hemen saksı görevini ona yapmış oluyor, bu kadar. Özellikle istenen iş var, fazlası yok. Yan etkisi yok yani. Öyle bir ilaç ki yan etkisi yok. Günümüzde yan etkisi olmayan ilaç, ben bir aspirin biliyorum, başka da bir ilaç yok. Ve yani bu geldiğimiz teknoloji onlarca, yüzlerce bilim adamının, değil mi, yıllarca yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkan bir gerçek. İşte doğadaki akıl, doğadaki aklın sahibi Allah. Bu bugün bu kadar net. Bunun başka bir şeyle açıklanacak bir durumu artık kalmamış durumda. O yüzden hiçbir ateist veya hiçbir inançta şüphe duyan bir insan, bunu hocamız röportajda iki gündür özellikle bahsediyor, imanla şüphe duyan insanlar olduğundan bahsediyor. Ya hiç inkar eden ya da imanla şüphe duyan, kalbinde hastalık olan kimsenin tevil edeceği bir konu artık yok. Sadece şu var, evet, Allah bütün her şeyi yoktan var etmiştir. Ve inşallah bütün her şeyin de sahibi yalnızca Allah'tır.
İnşallah. Yine kelebeklerle devam edelim, onunla ilgili bir video var.
Kamuflaj harikaları arasında kelebeklerin özel bir yeri vardır. Bazı kelebek türlerinin kanatlarının üzerine iri göz desenleri yerleştirilmiştir. Bu sahte gözler, kelebeklerin en önemli savunma taktiğini oluşturur. Kelebek, herhangi bir tehlikeyle, örneğin kendine yiyecek arayan bir kuşla karşılaştığında kanatlarını genişçe açar. Artık dev bir yaratığa benzemektedir. İşte bu taktiğin canlı bir örneği. Ağacın üzerinde duran bu kelebek aslında kuş için kolay bir avdır. Ancak kelebek bir anda kanatlarını açıverir. Ortaya çıkan bir çift iri göz kuş için tehlike demektir. Kuş hızla oradan uzaklaşır.
Şimdi burada bir durup düşünmemiz gerekiyor. Yani çok büyük bir mucize. Normalde birisi bir işte bir varlığı yakalamak istiyorsa eğer, o tam tersi şey yapar değil mi? Yani kendini minimum hale getirmeye çalışır. İşte bir yere saklanır, kısar kendini, kanatları varsa kapatır. Değil mi? Şimdi bu kuş sırtında bu göz desenini daha önce görmüş olabilir mi?
Mümkün değil.
Mümkün değil böyle bir şey olması. Kuş saldırıyor, kanadını daha da açıyor. Yani yapılabilecek normalde en akılsızca tavır kanadını açması. Değil mi? Yani normal kapatırsın, oraya köşeye bir yere saklanırsın. Tam tersi, daha da görebileceği yere geçip sırtındaki kanadını açıyor.
Orada göz olduğunu da hani bilmiyor normalde ama öyle olduğu zaman öyle yapabileceğini, yani o kuşun kaçabileceğini tahmin edebiliyor. Burada büyük akıl var. Yani bu kelebek dediğimiz hani küçük canlının, hiç aklı şuuru olmayan canlının bu şekilde bilinçli hareket ediyor, davranıyor olması da bize Allah'ın yaratış mucizelerinden bir tanesini daha gösteriyor ve bu canlıları her canlıya yerine ve yaşama koşuluna uygun yarattığını gösteriyor. Bu canlının da yaşaması için, bu kelebeğin böyle yerlerde olduğu için de böyle bir özelliğe sahip olması gerekiyor. Allah da ona bu özelliği bu şekilde vermiş.
İnşallah. Devam edelim yine.
Kelebeğin üzerindeki göz deseninin mükemmelliğine dikkat edelim. Gözün şekli, gözaltı kirpikleri, burun, göz bebeği ve hatta göz bebeğindeki ışık yansımasına kadar bütün detaylar yaratılmıştır.
Bakın şimdi burada bakalım yine. Normalde siz bir herhangi bir insana eğitim almamışsa eğer resim yapmayla ilgili, bir göz çizin dediğiniz zaman sadece şöyle bir çizgi çizip ortasında siyah boyar. Yani hiçbir şekilde size böyle bir şey çıkartması mümkün değildir. Yani eğitim almamış ya da üzerinde işte hobi olarak çalışmıyorsa mümkün değildir, yapamaz. O ışığı akıl edemez normalde herhangi bir insan. Yani bir bakıyoruz, gözün etrafı var, ondan sonra ortası var, göz bebeği tarzı bir yapı var, ona yansıyan ışığın görüntüsü var, orası beyaz. Ve bunların hepsi DNA'sında kodlu bu hayvanın. Yani hangi evrim mekanizmasının böyle bir sanat eseri çıkartabiliyor, göz çizebiliyor? Hangi evrim mekanizması? Mutasyonların böyle bir yeteneği var mı? O bizim yerli evrimcilere soralım, Dawkins'e soralım. Var mı mutasyon, böyle bir şey yapabilir mi? Göz çizebiliyor mu? Yani gözün
böyle
şeklini evet, mutasyon göz çıkarır diyorlar. Gerçi şimdi onlara da sormayalım yani, onlardan garip cevaplar çıkabilir. Çünkü Oktar hocam anlatmıştı bunu. Gözün oluşumunu anlatıyor. İlk başta dörtte bir göz çiziyor. Yuvarlak çiziyor, daire çiziyor. Sonra yarım daire çiziyor. Sonra dörtte üç daire, sonra tam daire. İşte diyorlar göz böyle oluştu diyorlar. Yani böyle anlatımlar yapılan kişilere tabii bir şey sorulmaz. Şimdi buraya bakıyoruz. Her türlü detayıyla bir gözü görüyoruz sırtında. Şimdi bu kelebek hangi mekanizmayla onu sırtına işlemiş? Kendisi çizdi desek öyle bir ekipmanı yok. Sırtına ulaşması mümkün değil. Sırtını daha önce görmemiş.
Oradaki o renk uyumu da önemli. Mesela renk var baktığımız zaman kanatta. Hani yeşil var, siyah var, grimsi bir ton var, beyaz var. Hani onu çizme gibi bir şey yok. Zaten hani onu boyayabilecek bir yapısı da yok. Ya da onu evet. kullanabilecek bir şey de yok. Allah'ın hani bir ayette de var, şeytandan Allah sınırını meğerden söylüyorum. En güzel boya Allah'ın boyasıdır diye. Burada evet. bir kez daha şahit oluyoruz. Allah gerçekten en güzel boyayı bütün canlılara vermiş. Allah'ın üstünde tuttuğunu görüyoruz hepsini. Bu canlıda da aynı şekilde. Yani bu göz böyle bir baykuşu, hani böyle bana baykuşu andırıyor mesela baktığım evet. zaman. O da büyük, kendisinden büyük canlılardan korunma yöntemi bu canlının da.
Evet.
Allah çok güzel yaratmış maşallah.
Düşmanının düşmanını taklit ediyor kelebek. Yani düşmanı kuşlar. O kuşların düşmanı da baykuş.
Düşmanımın düşmanı dostumdur evet. diyor.
Yani baykuşun taklidini yapıyor orada resmen. Nasıl? Dediğin gibi Ender hocam. Yine devam edelim.
Bir başka kelebeğin kanatlarına ise burnu, kulakları, göz üstündeki gölgesi, göz şekli, göz bebekleri ve göz bebeğinin üzerindeki ışık yansımasıyla yine büyük bir hayvan silüeti yerleştirilmiş. Bu kamuflajda çok önemli bir ayrıntı daha vardır. Kelebeklerin en önemli düşmanları yusufçuk gibi yırtıcı böcekler ve böcek yiyerek beslenen küçük kuşlardır. Bu canlıların en tehlikeli düşmanları ise baykuşlardır. Çok önemli bir mucizedir. Çünkü kelebeklerin sırtındaki resim de genellikle bir baykuş portresidir. Yani kelebek düşmanının düşmanını taklit ederek kendisini korumaktadır. Çünkü bütün küçük kuşlar ve böcekler baykuştan korkar. Oysa kelebek, baykuşun düşmanlarının düşmanı olduğunu elbette bilemez. Bilse dahi kanatlarının üzerine bir baykuş deseni çizemez. Böyle bir taktiği tasarlayacak bir bilinci zaten yoktur. Ama ortada çok bilinçli bir çizim vardır. Kuşkusuz bu çizim bir tesadüf değildir. Kuşkusuz bu çizim belirli bir amaçla yaratılmıştır.
Bu aslında burada mesela o ışık olayında da çok güzel, Allah'ın mesela yine canlara vermiş olduğu güzel özellik var. Diyelim o ışığımsı görüntü olmasa, gelen canlı kuş tarzı olan ya da başka bir canlı türü geldiği zaman, böcek türü, orada mesela onun kuşun bir kısmı olduğunu ya şey böceğin bir kısmı olduğunu anlayabilirdi. Ama o ışık olayı vermesi hani ona sanki bir göz var gerçekten ve parlıyor, parıltıyor gibi. Yoksa sadece göz şekli olmuş olsa, öyle düşünsek, sadece göz şekli olsa ve bir ışık görüntüsü olmasa renkli oluşturulan. Yani. Cansız, hani derdi ki bu cansız bir şey. Normal hani göz olarak da belki algılamazdı onu. Cansız bir şey derdi ve yine avına giderdi aynı şekilde. Ama o ışığımsı görüntü buna canlı, sanki ona bakıyormuş gibi izlenim kazandırıyor mesela canlıya. O da onu gördüğü zaman göz gözün geldiği için korkup kaçmayı tercih ediyor bu sefer de. Allah'ın bütün canlılarda böyle bizim çok fazla düşünüp çok fazla hani bize deseler böyle bir şey düşünseniz diye. Biz mesela bu kadar çok ayrıntıya takılamayız, bu kadar çok ayrıntıyı göremeyiz. hani gözünde ışık olacak, gözünün şekli olacak, kirpiği, kulağı olacak, burnu olacak falan
tabii
diye.
Tabii olmasa mesela o kamuflaj olmamış oluyor. O zaman canlı hayatı devam etmemiş oluyor.
İnşallah. Evet. Evet. Allah hepsini işte devamları, nesilleri devam etsin. Canlılar kendilerini kollasınlar diye o özellikle yaratmış. Bu kelebeklerinde mesela o özellikle ve kamuflaj canlıları evet. Gerçekten de çok mucizevi. Çünkü kendilerini hiçbir şekilde görme şansları yok dışarıdan. Ne bileyim bir aynası yok ya da kendi dışarıdan görebilecek bir yani kimse de yok.
Yapamaz. Yapmasa da birisi ona öğretemez. Yani böyle bir zaten hani olmadığı gibi uzuvları.
Zaten renk de değişme nasıl öğretilebilir ki yani? Evet. DNA'da olmadıktan sonra.
Yani olsa da yapamaz. İnsanda mesela kaşı göz hepsi var insanda değil mi? Evet. Sen kendin tam en ideal uyumlu olan kamuflajı yapabilir misin gerek duyduğun yerde? Yapamazsın. Bunun için özel DNA'da ilim gerekir. Yani gözlem yapman gerekir. Bunu öğrenmen gerekir. Bir canlı doğduğu anda bütün uzmanlıklara, bütün bilgiyle hazır bir içinde duruyorsa bunu hazırlayan birisi gerekir. O da canlının kendisi olmayacağı da çok belli. O zaman Allah'tır.
Ve bunu biliyorlar da. Bu da evet. Çok güzel. Hani,
o Allah Kur'an'da olması. İnşallah hayvanlarda sizin için ibretler vardır diyor canlılarda. İbretleri de biz şimdi burada anlatıyoruz. Oradan ibret alıyoruz. Yani öğüt alıyoruz. Dikkatimizi çekiyor. Dikkat çekici bir nokta. Allah'ın varlığını ispat eden ve ateistlerin, değil mi? Evrimcilerin cevap veremeyeceği ve kesinlikle artık Allah'ın yaratmasına konusunda, değil mi? Net delil olacak inşallah. Özellikle şeyler bunlar. Çünkü Müslüman Kur'an'ın dediğini yapar. Allah ibret alın diyor. Detaylıca araştırın diyor. Bu Kur'an'ın emri. Müslümanın böyle bu şekilde yapması gerekir. Çünkü Kur'an bu şekilde emrediyor. İnşallah. Bu kitap ehli konusundan bahsetmiştin Akın Hocam. Ondan biraz daha aslında bahsedebiliriz. Çünkü Kur'an'da geçen ama günümüzde Müslümanların kendi aralarında bazılarının yönlendirmesiyle farklı anlaşılabilecek. Hatta düşmanlık da doğuran bir konu aynı zamanda. Bunun doğrusu Kur'an'da yazıyor. Düşmanlık diye bir konu yok inşallah. Bakın hatta bazı ayetlerde mesela Ali İmran suresi 113. ile 115. ayette inşallah Rabbimiz şöyle buyuruyor. Onların hepsi bir değildir diyor. Kitap ehlinden bir topluluk vardır ki gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar. Allah'ın ayetlerini hem de gece namazını okuyarak secdeye kapanırlar. Bu övülmeye değer bir konu. Çünkü mesela ilk yerde örnek verdim. Cübbeli bile mesela değil mi? Nasıl anlatıyor gece namazını inşallah, gece namaza kalkmayı. Ama kitap ehlinden kalkıp secdeye kapanıp Allah'ın ayetlerini okuyan insanların olduğu bildiriliyor maşallah. Bu övgüye değer bir konu. Mesela başka bir
okuyorlar.
Evet. Başka bir ayette şüphesiz kitap ehlinden Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene Allah'a derin saygı gösterenler olarak inananlar vardır. Allah bizim kitabımız Kur'an'a ve Allah'a net bir şekilde iman eden kitap ehlinden samimi insanların inşallah olduğunu söylüyor. Kitap verdiklerimiz şeytan Allah'a sınırız. Buna inanmaktadırlar. Yani Kur'an'a. Onlara okunduğu zaman biz ona inandık. Gerçekten o Rabbimizden olan bir haktır derler. Diyor Allah. İnşallah Rabbimiz böyle buyuruyor. Mesela başka ayette Maide suresi 82. ayette iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da Hristiyanlarız diyenleri bulursun. Bu onlardan bir takım papaz ve rahiplerin olması ve onların gerçekte büyüklük taslamamaları nedeniyledir. Yani bir takım papazların samimi olan, büyüklenmeyen, Allah'a müstekbirlenmeyen insanların Müslümanlara karşı hem saygı hem de sevgi gösterdiğini söylüyor Allah inşallah. İşte bu imani anlamda değil mi? Allah'ın yolunda imanı olan insanların olduğuna işaret eder inşallah. İmanı olan insanlar da birbirine karşı sevgi duyarlar. Saygı gösterirler, itina ederler, özen gösterirler değil mi? Nerede kaldı düşmanlık, nerede kaldı kim beslemek? Böyle bir konu zaten olmayacağı gibi Allah onların bak bir takım papazların size karşı sevgi gösterdiğini, sizlerin ne demek ki onlara karşı sevgi ve saygı içerisinde olmanız gerektiğini söylüyor inşallah.
İnşallah. Bir videomuz var şimdi hocam. Olur. Tamam. Tavus kuşları ile ilgili bir video var çok güzel. Onu izleyelim sonra devam edelim.
İnşallah.
El Kurtuz. Hatadan, gafletten ve her türlü eksiklikten çok uzak, pek temiz. Göklerde ve yerde olanların tümü Melik, Kuddüs, Aziz, Hakim olan Allah'ı tesbih eder. Allah yeryüzünde, gökyüzünde, uzayın derinliklerinde, toprağın altında bulunan her şeyin tek yaratıcısıdır. İnsanın gözünü çevirip etrafına baktığında görebildiği düzen, kanun ve uyum Allah'a aittir. İnsanın göremediği, algılayamadığı alemlerde Allah'a boyun eğmiştir. Kur'an'da, "Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar" diye tutuyor. "Andolsun, eğer zeval bulacak olurlarsa, kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz." Ayetiyle bildirildiği gibi, tüm varlıkları yaratan ve ayakta tutan Rabbimizdir. Allah'ın kulu olan insansa son derece acizdir. İnsan hata yapar, unutur, yanılır, gaflete düşer. İnsanlar hem bedeni hem ruhi yönden eksiklik ve aciz içindedir. Ömürleri boyunca bedenlerine bakmak, ona sürekli ihtimam göstermek zorundadırlar. Bedenlerini biraz fazla çalıştırsalar, birkaç gün uykusuz, bir gün susuz bıraksalar, son derece aciz bir duruma düşerler. Bütün bunlar insanın düşünmesi ve öğüt alması için yaratılır. Her şeyin yaratıcısı olan ve en güzel isimlerin sahibi olan Allah tüm bu eksikliklerden münezzehtir.
Erkek tavus kuşlarının en önemli özelliği süslü kuyruklarıdır. Dişilerde ise süslü kuyruk yoktur. Başı ve boynu mavi olan kuşun kuyruk tüylerini görebilmek sadece çiftleşme zamanında mümkündür. Erkek, dişinin dikkatini çekmek için kuyruğunu açar. Ve ortaya muhteşem bir yelpaze çıkarır. Erkek tavus kuşunda her yıl yenilenen yaklaşık 200 kuyruk tüyü vardır. Tüylerden 170 kadarı göz şeklindedir. Bunlara göz tüyü denir. Kalan 30 tüy ise yelpazeye son derece estetik bir dış sınır çizen T tüyleridir. Gözler yelpazeye oldukça düzenli bir şekilde yayılmıştır. Hem T hem de göz tüyleri mikroskobik ölçüde çok karmaşık bir tasarıma sahiptir. Gözlerin her biri görünür vaziyettedir. Çünkü yelpazede ön sırada kısa tüyler, arka sırada uzun tüyler yerleştirilmiştir. Bir göz tüyü üzerinde bulunan tüy kılları, üst kısımda dar aralıklı, alt kısımda geniş aralıklıdır. Aşağıdaki bölümün geniş aralıklı olması sayesinde bir sıklık oluşturularak gözün bulunduğu kısım ön plana çıkarılmış olur. Bir tavus kuşunun tüylerindeki renkler özellikle güzeldir çünkü parlak ve göz alıcıdırlar. Bu göz alıcı renkler görüş açısına göre değişir. Burada renkler pigmentlere göre değil, ince film adı verilen ve barbüllerde gerçekleşen optik bir etki sayesinde ortaya çıkar. Elbette tavus kuşunun bu gibi detayları hesaplaması ve kendi bedenine böyle bir tasarımı yerleştirmesi mümkün değildir. Bütün bunların yanı sıra bu muhteşem desenlerin dişi kuşu etkileyeceğini bilmesi ise imkansızdır. Bu olağanüstü güzellikteki kuyruğu tüm detaylarıyla planlayan yaratıcı, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin Rabbi olan Yüce Allah'tır.
Maşallah. Şimdi bu desenlerin her birinin detayı bunun DNA'sında var. Programın başında gösterdiğimiz gibi proteinler sentezleniyor. Oradaki desenleri oluşturacak olan mekanizma, o optik mekanizma orada bir bir embriyonik safhadayken gelişmeye başlıyor. Maşallah. Şimdi bu rastgelelerle mi bu kadar ahenk oluşuyor, bu kadar simetri oluşuyor, bu kadar
sadece erkeklerinde oluşuyor.
Renklerin geçişi, yani böyle geçmesi bitmesi gereken yerde mesela o renk bitiyor. Ondan sonra yeşil devam ediyor. Belli bir yerde göz deseni oluşuyor. Mesela istatistik oranları var. 170 tane ondan diyor. Geri kalanı bundan diyor. Rakamlara ve oranlara belli bir sistematiğe de koymuşlar. Ya rastgelenin sistematiği mi olur? Değil mi? Tesadüfün bilimi mi olur? Tesadüfün bir kuralı mı olur? Bunların hiçbirisi olmaz.
Bir de ne zaman açıklarında biliyor.
Evet. Dişi tesadüf sadece... Tesadüf ya zaten bunların olmadığını ifade eden bir sözcüktür. İnşallah. Değil mi inşallah? Bilimle tesadüfün yeri olmaz. İnşallah. İnşallah.
Tesadüfle açıklanamıyor hiçbir şey. Yani tesadüfle mesela hocamızın kitaplarında verdiği bir örnek var. Bir gidiyorsunuz bir sahile ve sahilde işte kumdan kale yapılmış ama çok detaylı bir şekilde yapılmış. İşte kapısı var, surları var, gözetleme kulesi var, işte etrafı sarılmış. Ondan sonra farklı farklı ve çok detaylı bayrağı var işte vesaire her şey var. İşte şimdi kimse kalkıp oraya geldiği zaman şey diyemiyor. İşte bu dalgaların milyonlarca sene içerisinde vurmasıyla bu işte sahile böyle bir kumdan kale oluşmuş. Son derece normaldir diyemez kimse. Aklından şüphe eder herkes. Ama evrimciler bunun çok daha abartısını söylüyorlar. Yani kumdan kale dediğimiz şey basit bir şey yani normal çocuk bile yapar yani. Ufak bir çocuk bile yapabilir. Biz DNA'dan bahsediyoruz. İşte muhteşem görüntülerden bahsediyoruz mesela bir tavus kuşu. Başka bir canlıya bakıyoruz mesela. Muhteşem bir sanattan bahsediyoruz. Bunun kendi kendine tesadüfen olması zaten mümkün değil. Tesadüf demiyoruz diyorlar. Ne diyorsunuz dediğimizde random diyorlar. Random da rastgelelik manasına geliyor zaten. Tesadüf manasına
İngilizce
geliyor.
İngilizce söyle. Evet.
İngilizce söyleyince bir kısım insanları aldatıyorlar. Bizi de aldatacaklarını zannediyorlar da. Yani aldanmayacağımız belli zaten inşallah. Yani dolayısıyla evrimin olmadığı ve yaratılışın net olduğunu biz nereye baksak, hangi canlıya baksak, hangi detayına baksak Allah'ın izniyle her geçen gün daha da net görmeye başlıyoruz. Allah bu kadar detaylı bir şekilde yaratmış ve bu yaratışını da bize her geçen gün daha detaylı gösteriyorsa bizim bunu araştırmamız gerekiyor. Yani evet. Biz ilgilendirmez işte iman hakikatleri. Biz zaten Allah'a inanıyoruz. İman hakikatlerine ihtiyacımız yok. Siz işte onları ateistlere anlatın gibi bir mantık olmaz. En az bir ateist kadar Müslümanın da ihtiyacı var iman hakikatleri üzerine düşünmeye inşallah.
Allah emrediyor Kur'an'da. Mesela Allah göğün yaratılışı üzerinde düşünmemizi emrediyor. Mesela Kaf suresi 6 ve 8. ayetlerde geçen üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı diyor Allah. İçten Allah'a yönelen her kul için hikmetle bakan bir iç göz ve bir zikirdir diyor bu Kur'an için. Ve bu Kur'an'da da üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı diyor Allah. Yani bakın diyor. Neyle bakacağız? Teleskop icat edeceğiz. Teleskopla ince ince ayrıntılarına bakacağız. Nasıl gezegenlerin yörüngeler içerisinde olduğuna, bütün bu kainattaki bütün bu sistemin aslında bir matematik hesabıyla hepsinin ayrı ayrı bir düzen içerisinde aynı belli bir yörüngede akıp gittiğine bir düzene şahit olacağız. Mesela Araf suresi 185. ayette onlar göklerin ve yerin bağımlı olduğu egemenliğe ve sünnete yani yörüngelere melekut Allah'ın yarattığı şeylere ve Allah'ın verip ecellerinin pek yaklaştığına bakmıyorlar mı diyor Allah. Yani bakın, görün ki mesela Anthony Flew var, ünlü felsefeci. Yani ilerleyen yaşlarına kadar dünyada ateizmi anlatan ve ateizm konusunda otorite genelde olan ünlü bir şahıstı. Fakat ömrünün sonlarına yaklaştığında şöyle dedi, pardon diyorum dedi, herkesten özür diliyorum. Ben de bu yaşıma kadar haşa Allah'ın olmadığını anlattım. Ama bu yaşımdan sonra artık Allah'a inandığımı itiraf ediyorum. Bir yaratıcının varlığını kabul ediyorum dedi. Çünkü nereye baksam bir düzen görüyorum dedi.
Maşallah.
Nereye baksam bir uyum görüyorum, bir sistemle karşılaşıyorum dedi.
Özellikle bir uyum bahsediyor.
Evet, bir uyum ve sistem varsa o zaman o sistemi kuran, değil mi? O uyumu sağlayan bir kudret yaratıcı vardır inşallah.
İnşallah.
Mesela Allah dağların yaratılışı üzerinde dağların yaratılışı hakkında da düşünmemizi emrediyor mesela. Rad suresi 3. ayette ve onda sabit yüksek dağlar var etmedik mi diyor Allah. Dağlara dikkat çekiyor. Ve o yeri yayıp uzatan onda sarsılmaz dağlar ve ırmaklar kılandır. Yine dikkat çekiyor. Sizi sarsıntıya uğratır diye yerde sarsılmaz dağlar bıraktı diyor başka bir ayette. Ya dağların mesela depremlerden koruyucu bir kazık gibi etkisi var değil mi yerküre üzerinde. Mesela bugün günümüzde ortaya çıkan bilimsel bir gelişme ve Kur'an'da bakın birkaç tane de ayette özellikle dikkat çekilmiş bir konu dağların durumu. Allah mesela gece ile gündüzün yaratılışı üzerinde düşünmemizi istiyor. Gece de kendileri için bir ayettir. Gündüz de ondan sıyırıp yüzeriz. Gece ile gündüzün durumu. Allah kendisine sükun bulmanız için geceyi aydınlık olarak da gündüzü sizin için var etti. Geceyi bir örtü yaptık, gündüzü bir geçim vakti kıldık. Mesela. Yine bir ölçü var. Gece belli bir vakit, gündüz belli bir vakit.
Ya Allah, ayı, geceye ayı, gündüze de güneşi hani delil olarak kıldığını gösteriyor. Mesela gündüzde, mesela gece ayı yok, güneşi yok ettiğini, gündüz de aynı şekilde güneşi yok ettiğini söylüyor Allah. Bunların hepsi Kur'an'da geçiyor Allah geceyi gündüzü yarattığını, işte güneşi, gölgeyi yarattığını, hatta gölgeyi yaratıp güneşi ona delil kıldığını söylüyor. Allah bu şekilde bütün evreni yarattığını ve yaşadığımız bütün şeylerin yaratıcısının Allah olduğunu Kur'an'da da ayetlerinde de söylüyor şu an.
Allah insanın kendi bedeni üzerinde düşünmemizi istiyor inşallah. Diyor ki, insan demektedir ki ben öldükten sonra mı gerçekten diri olarak çıkarılacağım. İnsan önceden hiçbir şey değilken, yani yoktuk mesela bundan 100 sene önce hiçbirimiz yoktuk. Hiçbir şeydik yani, değil mi? Zahiri olarak ne bir hücredik, ne bir proteindik, ne bir atomduk, hiçbir şeydik biz. Hiçbir varlığımız yoktu dünyada. Ama şimdi mesela duyan, gören, konuşan, oturan, akleden, değil mi? Birbirine bakıp görüp ona göre yargı, yorum yapan, değil mi? İnşallah Allah bizi birer birey kıldı, birer insan olarak kıldı ve inşallah öyle yaratıyor bizi inşallah. İnsan önceden hiçbir şey değilken gerçekten bizim onu yaratmış olduğumuzu hiç düşünmüyor mu? Meryem suresi 66-67. ayet. De ki düşündünüz mü hiç? Eğer Allah sizin işitmenizi ve görmenizi alıverir, kalplerinizi mühürlerse onları size Allah'tan başka getirebilecek ilah kimdir? Bizim görmemiz, işitmemiz, duymamız, bütün bu algılarımızın tek müsebbibi var, tek yaratıcısı ve kaynağı var. O da Allah inşallah. Yine Allah deve üzerinde düşünmemizi istiyor. Çölde yaşayan bir hayvan, deve. Mesela Gâşiye suresi 17 ve 20. ayette şöyle buyuruyor. Bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı? Demek ki devenin yaratılışına bakacağız, inceleyeceğiz, biyolojik olarak araştırma yapacağız. Vücudun ayaklarını, su toplama keselerini, ağzını, dilini, göz yapısını, ayak yapısını değil mi? Hepsini tek tek inceleyeceğiz. Onun nasıl yaratıldığının bizim için bir imar hakikati olduğunu Allah bildiriyor Gâşiye suresinde. Göğe nasıl yükseltildi, dağlara nasıl oturtulup kuruldu, yere nasıl yayılıp döşendi diye Allah, bakın bunların her birinin ayrı ayrı imar hakikati tek tek bakmamızı bize emrediyor inşallah. Biz de bakacağız,
i̇nşallah.
Göreceğiz, anlayacağız ve anlatacağız.
İnşallah. Mesela bu develerin bu özelliği de çoğu kimse mesela bilmiyordu. Devenin mesela doğuştan ayaklarının üstüne oturduğu için doğuştan dizinde mesela nasır var. Allah o şekilde yaratıyor ki kuma, çöle karşı dayanabilsin bacakları diye. Ayakları üstüne oturduğu için. Mesela bu özelliği bilinmiyordu. İşte kirpiklerinin çok uzun olması ve göz yapısının mesela kirpiğinin, daha doğrusu göz kapağının yapısının daha farklı olduğu. Çünkü çöl ikliminde rüzgar ve kumun çok hareketli olduğu için ondan dolayı mesela göz kapağı farklı, hörgücü farklı bir özellik mesela suyu içinde bulundurması. Yani devede mesela birçok özellik var. Allah bu özellikleri Kur'an'da bize bahsediyor. Biz de bilimsel araştırmalar sonucunda görüyoruz mesela, tespit ediyoruz. Ama bundan 1400 sene önce Kur'an'da bahsedilmiş. Allah bizlere Kur'an'da bildirmiş bunu. Bu da işte bize Allah'ın Kur'an-ı Kerim'in de daha doğrusu hak kitap olduğunu ve Allah'ın kitabı olduğunu gösteriyor. Ve bizi de bu şekilde gelecekle ilgili bilgilendiriyor Allah da Kur'an'da da. O yüzden Kur'an mucizeleri, iman hakikatleri gerçekten önemli diyoruz. Sürekli tekrar edilip konuşulması gereken şeyler. İnsanın daha çok imanın artmasına vesile oluyor. İman etmeyeni de iman etmesine vesile oluyor. Bu denli önemli konular Kur'an mucizeleri ve iman hakikatleri. Bugün de güzel programımızın sonuna geldik. Saat akşam 10'da yani 22'de Sayın Adnan Oktar'la gece sohbetleri canlı olarak yayınlanacak. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.